17. Bölüm. Hayasız davranışa karşı kurallar. Arabanızla yolda giderken birden bütün şeritlerin, trafik ışıklarının, kaldırımların ve trafik levhalarının yok olmuş olduğunu görseniz neler hissedersiniz? Büyük bir kaos olur değil mi? Hiç kimse kendini emniyette hissedemez. İnsan davranışının çoğunun kuralları vardır. Trafik kuralları sayesinde karşı yönden gelen arabaların yanından hiç çekinmeden geçebilirsiniz. Çünkü öteki sürücülerin de kurallara uyacağına inanırsınız. Bütün sporların kuralları vardır. Futbolda rakip oyuncuya 18 içinde faul yaparsanız penaltı olur. Hakemi sövemezsiniz. Boksun bile kuralları vardır. Enseye ya da belden aşağı yumruk atamazsınız. Gong çaldıktan sonra yumruk vurmaya devam edemezsiniz. Ne var ki ilginç bir şekilde çoğu iletişimde kural yoktur. Neyin uygun olduğunu, neyin olmadığını belirleyen üzerinde anlaşmaya varılmış rehber ilkeler yoktur. Her şey mübahtır. İnsanlar birbirlerinin sözünü keser, sohbetleri tekerlerini alır ve kişisel saldırılarda bulunur. Yerleşik davranış kuralları olmadığı için bireyler, Michener'ın deyişiyle cinnet geçirir. İletişimde rehber ilkeler. Gerçeklik vahşi bir orman gibiydi. Hiçbir işaret levhası, kilometre taşı ya da sınır yoktu. Uzun vadeli bir ilişkiye girecek olanların huzur ve güvenlik içinde bir arada var olmasını sağlamanın bir yolu daha baştan iletişim için rehber ilkeler belirleyip üzerinde anlaşmaya varmaktır. Eşiniz, oda arkadaşınız ya da aile üyelerinizle bir araya gelip neyin mübah sayılacağı, neyin sayılmayacağı üzerinde anlaşın. Belki çocukluğunuzda anne babanızın herkesin içinde kavga ettiği acıyla hatırlıyorsunuzdur ve birbirinize aynı şeyi yapmama sözü verirsiniz. Sorunları biriktirmek yerine daha çıktığında ayrıntılı olarak görüşüp çözmeye çalışmaya karar alabilirsiniz. Bir keresinde münakaşa ettiğimizde birbirimizi boşanmakla tehdit etmeyeceğiz diye anlaşmaya varmanın evlilik için iyi bir temel kural olacağını söylediğimde dinleyiciler arasında bir kadın elini alnına vurarak "Çok geç!" diye bağırdığını hiç unutmuyorum. Çalışma arkadaşlarımdan Karen Wegener evinde duvarda asılı bir kuralda şöyle yazılıdır. Sıfat takmak yok. Aptal, angut, ahmak demek yok. Daha önce özü dilenmiş bir konuyu bir daha gündeme getirmemeye söz verin. Taraflardan biri hassas bölgeye adım attığında onu uyaracak bir işaret, bir mola üzerinde anlaşın. İletişim sözleşmeleri yaparak sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizi iyi niyet ve huzur dolu bir şekilde sürdürebilirsiniz. Barışı muhafaza edin. Eğer barış istiyorlarsa uluslar top atışlarını öngelen iğnelemelerden vazgeçmelidir. ABD'de her gün 10 milyonun üzerinde toplantı yapılmaktadır. Bu rakam kendi başına dehşet verici değildir. Ama 1986'da yapılan bir araştırmaya göre bu toplantılara katılanların çoğu yarı zamanlarının boşa geçtiği görüşündedir. Kontrol dışına çıkan toplantılar insanları birbirine düşürerek ve işbirliğinden çok bölünmeyi kışkırtarak yarardan çok zarar vermektedir. Aşağıdaki basit yönlendirici ilkeler toplantı yöneticilerine toplantıları ağız dalaşına dönüşmesine izin vermeden başarıyla yönetmede yardımcı olabilir. Bu temel kuralları yerleştirerek tırmanarak söz savaşı haline gelebilecek küçük iğnelemelerin önüne geçebilirsiniz. 1. Aynı anda ancak bir kişi konuşur. Eğer birisi konuşmayı keserse ya da birkaç dinleyici kendi aralarında konuşmaya başlarsa şu yöntemleri kullanarak bu kuralı pekiştirin. Gözünüzü söz sırasına sahip konuşmacıdan ayırmadan elinizi müdahale eden kişiye veya kişilere doğru kaldırarak kibarca şöyle deyin. Affedersiniz. Konuşmacının adını söyleyin. Herkes dikkatini verinceye kadar biraz bekler misiniz? Cümlenizi kararlı bir ses tonuyla bitirmeye dikkat edin. Konuşmayı kesen kişiye bakmayın. Siz bakarsanız herkes ona bakacaktır. Utanacak ve bu yüzden de herkesin içinde kendisini rezil ettiğiniz duygusuyla sizi öfkelenecektir. Eğer kişi müdahale etmeyi sürdürüyorsa, konuşmacıya bakmayı devam ederek düzene uyma çağrınızı daha yüksek ve emredici bir ses tonuyla tekrarlayın. Ancak herkes yeniden sessiz olduğunda elinizi işaret ederek ve teşekkür ederim konuşmacının adını söyleyin. Şimdi devam edebilirsiniz. Bize anlatıyordunuz diyerek konuşmacıya yeniden söz verin. Yıllardır sayısız toplantı ve konferans yönettiğim için bu kuralları toplantının erken bir aşamasında, anında ve kararlı bir şekilde uyguladığınızda bütün tartışma boyunca sürecek olumlu bir ortam yaratmayı başaracağınızı güvenle söyleyebilirim. İlke konuşmacının dinlenme hakkını vurgulamak olmalıdır. O zaman insanlar akıllarını estiğinde düşüncesizce söze karışmak yerine birbirlerine dikkat verecek ve nazik davranacaktır. 2. Katkıda bulunmak isteyen herkes bir kere söz alma olanağına sahip oluncaya kadar katılımcılar bir gündem maddesi üzerine ancak bir kere konuşabilir. Bu kural çekingen kişiler sözü ele geçirmek üzere inatçı kişilerle boğuşmayı göze almayacağı için zorlayıcı kişiliklerin tartışmaya egemen olup onu kendi gösteri alanına dönüştürmesine engel olur. Bu kuralı nasıl uygulayabilirsiniz? Örneğin, eğer Mary diğerleri söz almadan ikinci kez konuşmaya başlarsa elinizi kendisine doğru kaldırarak şöyle deyin. Mary, senin görüşünü dinlemeyi elbette isteriz ve önce müsaade edersen grubun geri kalan bölümünün bu konuda düşündüklerini öğrenelim. Evet Bob, şimdi sıra sende. Kullanılacak sözleri kullanmayı ihmal etmeyin. Amaç katılımcıları utandırmak değil, sorumlu davranmalarını sağlamaktır. Mary, herkes bir kere söz alıncaya kadar beklemen gerekiyor. Ya da Mary, biliyorum bu konuda çok hassassın ama bırak önce herkes konuşsun demek yerine Mary, herkes kendi görüşünü bir kez açıklama fırsatına sahip olur olmaz görüşünü seve seve dinleyeceğiz diyebilirsiniz. 3. Her söz alan en çok 2 dakika. Ya da sizin belirleyiciniz belli bir süre konuşabilir. Bu gereksiz bir kısıtlama gibi görünse de önemli bir amaca hizmet eder. Annem bana şunu öğretmişti. Herhangi bir zamanla yapılabilecek şeyler nadiren yapılır. Bir zaman sınırlaması olmazsa insanların özlü konuşma ihtiyacı hissetmesi için bir neden olmaz. Kendilerini tekrarlar, gelişigüzel konuşur ve daldan dala atlarlar. Bu arada dinleyiciler de zihinlerinde Tahiti'ye giderler. Elements of Style, Stilin Esasları adlı ünlü kitaplarında Strunk ve White, güçlü yazı kısa olur diye yazıyorlar. Güçlü konuşma da kısa olur. En çok 2 dakika konuşulması sıkıcı oturumları hızlı ve üretici toplantılar haline getirebilir. Bu kuralı yerleştirmek için bir grup üyesini saat tutmakla görevlendirin. Görevi sürenin bitimine 10 saniye kala uyarıda bulunmak olmalıdır. Süre dolduğunda kibar ama kararlı bir şekilde "Önerilerin için teşekkürler Brett." deyin. Başka söz almak isteyen var mı? Hoşa gitmeyecek şeyleri hoşça yapın. Yasaların bittiği yerde tiranlık başlar. Bir keresinde Eğitim Bakanlığı benden yıllık konferanslarına başkanlık etmemi istemişti. Bu toplantılarda öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve bakanlık yetkilileri bir araya gelerek kamu okullarının sorunlarını tartışırlar. Konferans gündeminde özel eğitim alan engelli çocukların diğerleriyle kaynaştırılması, spor dersine katılabilmek için gerekli asgari not ortalaması ve zorunlu uyuşturucu ve seks eğitimi gibi duygu yüklü konular bulunuyordu. Günün sonunda katılımcılar birbirlerini alkışlarla uğurladılar. Konferansta bütün konuların gerektiği gibi ele alındığı ve herkesin önerilerini açıklamak için eşit fırsata sahip olduğu ortak görüşleriydi. Toplantıya sürükleyici somut kişisel öneriler gündeme gelmemiş de olsa, katılımcılar sürecin adil işlediğini, ortak bir mutabakata ulaşıldığını ve bu sonucu destekleyebileceklerini düşünüyorlardı. Geçmişte bu yıllık konferanslar her seferinde gürültülü bir maç havasında geçerken, bu kez böyle başarılı bir sonuç nasıl elde edilebilmişti? Bunun nedeni çalışma gruplarında tartışmaların daha oturumların başında temel kuralları belirleyen ve herkesin bunlara uymasını sağlayan eğitimli medyatörler tarafından yönlendirilmesiydi. Toplantıdan sonra yanıma gelen bir medyatör şunu dedi. Biraz önce muazzam bir iltifat aldım. En inatçı katılımcımız kapıdan çıkarken beni durdurup elimi sıktı. Ve oturumu düzgün yönettiğim için beni şu sözlerle övdü. Hiç hoşa gitmeyecek şeyleri bile hoşça yapıyordunuz. Bu nitelendirmeyi hep beğenmişimdir. Bu kuralları uygulamaya çalışırken bir toplantı başkanı hoşa gitmeyecek şeyleri hoşça yapmak zorunda kalabilir. Bu kuralları uygulamaya çalışırken bir toplantı başkanı hoşa gitmeyecek şeyleri hoşça yapmak zorunda kalabilir. Görüşünü coşkulu bir şekilde açıklamakta olan bir konuşmacının elinden mikrofonu almak her zaman kolay değildir. Ateşli bir tartışmayı sona erdirip odak noktasını eylem planlarına kaydırmak kimilerinin tüylerini diken diken edebilir. Ama sonuca ulaşmak için bunu yapmak zorundasınızdır. Kurallara uyulduğunda toplantıya katılan herkes kendi hakkına saygı gösterildiğini, sadece birkaç atak kişinin arzularına boyun eğilmediğini düşünecektir. Başkalarının hakkına saygı gösterin. Uluslar arasında olduğu gibi bireyler arasında da barışı sağlayan şey herkesin hakkına saygılı olunmasıdır. En tartışmalı konuların bile barışçı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için 3 kurala dikkat etmek gerekir. 1. Diğer katılımcıların görüşlerini reddetmek yasaktır. Böyle olmamıştı ya da bu doğru değil denmesine izin verilemez. Birisine doğru söylemediğini ya da yanlış olduğunu söylemek onu kızdırmanın en kısa yoludur. Anlaşmazlığınızı birinci tekil şahısta konuşarak diplomatik bir şekilde ifade edin. Ben bu görüşe katılmıyorum ya da olayla ilgili benim farklı bir izlenimim var deyin. Farkı görüyor musunuz? Ben diye konuştuğunuzda karşıt görüşteki kişiye saldırmadan kendi konumunuzu açıklayabiliyorsunuz. 2. Yüksek sesle konuşulmaz. Bağırmak yasaktır. Bu kural gülünç görünebilir ama bir tartışmayı mantıklı tutmanın anahtarıdır. Stanley Horowitz şöyle diyor. Bir sohbetin düzeyini sesini yükseltmek kadar alçaltan başka bir şey yoktur. Doğru söylüyor. İnsanlar ne kadar yüksek sesle konuşursa o kadar az dinleyebilir. Normal bir tonla konuşmak insanların tarafsız bir şekilde etkileşim içine girmesine yardımcı olur. 3. Geçmişte boğuşmak yerine gelecek üzerinde odaklanın. Daha önce 9. ve 10. bölümlerde de değinilmiş olan bu çok önemli anlayışı burada bir kez daha tekrarlanmakta yarar var. Geçmişte yapılmış olması gereken şeylere ve niçin yapıldığına zaman harcamak yerine atılması gereken adımlara ve durumun bundan böyle nasıl ele alınması gerektiğine yönelin. Kuralları koyun. İnsanlar melek olsaydı devlete hiçbir zaman gerek olmazdı. Eğer insanların birbirlerine nazik davranacağına güven duyabilecek olsaydı hiçbir düzenlemeye gerek olmazdı. Ne yazık ki çoğu grupta kendi başına bırakıldığında düşüncesiz de başkalarının haklarını çiğneyecek tıynette duyarsız en az bir kişi bulunur. O nedenle katılımcıların korunabilmesi için kurallar konması gereklidir. 40 daireli bir apartmanda oturan bir arkadaşım geçenlerde telefonda şunları anlatıyordu. Bizde apartman sakinlerinin yıllık toplantısı her seferinde bir karabasına dönüşür. Bazı sakinler haklı olarak katılmayı reddeder. Geçen yıl kurul başkanı toplantının kontrolünü tümden kaybetti. Sonunda bir yandan elindeki çekici şiddetle masaya vururken bir yandan da düzen sağlamak için bağırıyordu. Komşular birbirleriyle ağız dalaşına tutuşmuştu. Bir kısmı da protesto ederek salondan çıkıyordu. Tam bir fiyaskoydu. Son gönderdiğin Tongufu bültenini okuduktan sonra bunun hiç de böyle olmak zorunda olmadığını gördüm ve tarafsız bir toplantı yöneticisi tutmayı önerdim. Yönetim kurulu bu öneriyi benimsedi ve sonuçta bu yılki genel kurul düzgün bir şekilde olaysız sona erdi. Yönetici bizleri selamladıktan sonra dostça bir tartışma yürütebilmek için gerekli işleyiş tarzı konusunda görüşlerimizi aldı. Belirlenen temel kuralları ve gündemi açıkladıktan sonra tartışmayı kişisel çekişmeler batağına saplanmasına izin vermeden ilerleterek yürüttü. Her şey 2 saatte bitti. Geçen yılsa 5 saat sürmüştü. Birisi çizginin dışına çıkmaya yelteldiğinde yönetici duvarda asılı temel kuralları işaret etmekle yetiniyor ve söz konusu kişinin bireyler üzerinde yoğunlaşmak yerine yeniden gündem maddesine dönmesine yardımcı oluyordu. Bu toplantı geçen yılki rezaletin başlattığı olumsuz gidişi tersine çevirerek binada dostane bir birlik havası yaratmayı başardı. 18. bölüm. Kavgaları yatıştırın. Bir kavgayı ayırmak zorunda kaldığınızda diplomatik şekilde nasıl müdahale edebileceğinizi biliyor musunuz? Bir keresinde Honolulu Polis Teşkilatı'na bir Tongufu semineri sunarken deneyimli bir polis memuru katılımcılara karı koca kavgasına tutuşmuş çiftleri nasıl yatıştırdığını anlattı. Şöyle konuştu. Ben olay yerine vardığımda söz konusu kişiler genellikle çılgına dönmüş haldedir. İki taraf da olaya ilgili olarak önce kendi anlatımını dinlememde ısrar eder. Sinirleri gerilmiş, sabırları tükenmiş durumdadır. Zamanla insanların birbirlerinin boğazına sarılmış olduğu durumda yapabileceğim en iyi şeyin not almak olduğunu gördüm. Not defterimi çıkarıp şu sihirli sözcükleri söylüyorum. İkinize de sıra gelecek. Şimdi sayın bayan ya da bay, önce siz buyurun. En baştan başlayarak ne olup bittiğini bana anlatın. Atıp tutmak mı, rapor etmek mi? Tartışma bilgi değiş tokuşu, münakaşa ise duygu değiş tokuşudur. Polis memuru sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanlar birbirlerine bağırırken olumlu bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Oysa olanları en baştan kronoloji çıkarır gibi anlatmak zorunda kaldıklarında kavganın tarafları önce durup düşünüyor, yavaşlıyor ve olaylar zincirini yeniden kuruyorlar. Birbirlerini atıp tutmak yerine rapor etmeye başlıyorlar. Böylece kızgın kafalar duygusal mantık çerçevesinden uzaklaşıyor. Ağızlarından çıkanları bir başkasının yazmakta olması, onları ağzı bozuk olmalarının başka insanlar tarafından nasıl algılanacağı konusunda da uyarıyor. Yakası açılmadık sözlerinin kayda geçmesinin kendi çıkarlarına olmayacağının farkına varıyorlar. Böylece sövmeye ve son vermeye yöneliyorlar. Not tutmak, insanları düzensiz bir şekilde konuşmak ve aynı şeyi tekrar tekrar söylemekten de alıkoyuyor. Aynı şeyi üçüncü kez yinelemeye kalktıklarında şöyle diyorum: bunu şuraya not etmiştim. Daha sonra ne oldu? Sonunda her şeyi yazdıktan sonra kendi anlatımlarının doğru dinlenmiş olduğundan emin olmaları için hepsini kendilerine bir kere daha okuyorum. Aşağılanmayı sineye çekmeyin. Kabalık, zayıf adamın güçlü taklidi yapmasıdır. Atölye çalışmalarıma katılan bayanlardan biri, avukatının kendisine eski eşi kendisini ne zaman rahatsız etmeye çalışırsa hemen not tutmasını önerdiğini anlattı. Eski kocam çok ağzı bozuk birisiydi. Kendimi hep parmaklarımın ucunda yürür gibi hissederdim. Ne zaman neye kızacağı hiç belli olmazdı. Kendimi savunmaya çalıştığımda daha da saldırganlaşırdı. Ben boyun eğip istediğini yapıncaya kadar küfürlerini sürdürürdü. Avukatım yanımda her zaman kağıt kalem bulundurmamı ve dediklerini not etmemi önerdi. Bundan sonra bana ilk saldırdığında hemen not defterimi çıkardım. Allah'ın belası, sen ne yaptığını sanıyorsun diye haykırdı. Sakin bir şekilde söylediklerini yazıyorum. Bu saçmalığı niçin yapıyorsun? Niçin dersin dedim ve çenesi kapandı. Hezeyanlarının bu tutanaklarının mahkemede kendisine karşı delil olarak kullanılabileceğini kavramıştı. Böylece öfkesini benden çıkartmaktan vazgeçti. Bu kadının durumu aslında aşırı bir örnektir. Ama öyküsü söylenenleri kaydetmenin ne kadar yararlı olduğunu gözler önüne sermektedir. Not tutmanın sadece cezalandırma amacıyla yapılması gerekmiyor. Not tutulması insanlara söylediklerini size karşı kullanılabilir ve kullanılacaktır diye hatırlatarak onları gaddarca sözler söylemekten alıkoyar ve nazik konuşmaya davet eder. Geçenlerde havaalanında bu tekniği kullanma fırsatım oldu. Arabamı sinyal lambaları yanar şekilde yolun kenarına çekmiş bagajımı yüklüyordum. Bir güvenlik görevlisi yaklaştı. Görünüşünden kafasının bir şeye kızmış olduğu belliydi. Yumruğuyla kaportaya vurarak "Bu kahrolası arabayı kaldırım kenarından çek. Burada park edemezsin." diye bağırdı. Kendisine arkadan eşimin birkaç büyük bavulla gelmekte olduğunu, sonra hemen kalkacağımızı açıklamaya çalışırken hiddetle gözlerini devirerek "Saçma!" diye püskürdü. "Levhayı görmüyor musun?" Stresli çalışma koşulları yüzünden sabrının son sınırına kadar gerilmiş olduğunu anlıyordum. Ama bu gene de böyle bir lisan kullanmasını, benimle bu tonda konuşmasını haklı göstermezdi. Önce şaşkınlığa düştüm. Sonra çantamı açıp içinden bir kalem ve bir parça kağıt aldım. Ve kibarca ama net bir dille "Affedersiniz, biraz önce ne demiştiniz?" diye sordum. Göz göze geldik. Bu kötü davranış örneğinin amirine şikayet edilmesinin işine gelmeyeceğini ve kesinlikle haksız olduğunu fark etti. Yüz ifadesi değişti. "Lütfen bagajlarınızı yükler yüklemez bu şeridi boşaltın," dedi ve gitti. Yanlış davranışları belgeleyin. Eylem, umutsuzluğa kapılmanın karşı kutbudur. John Baez'in sözünü biraz değiştirerek söylersek, belgelendirme saygısızlığın karşı kutbudur. Seminerlerimizden birinde bir personel yöneticisi, yasa dışı ya da uygunsuz davranışları kaydetmenin önemini işaret etti. İş görenlerimizden biri bir başkası hakkında bir şikayette bulunduğunda saldırgan davranışın kesin tarihi, saati ve niteliği belgelenmemişse harekete geçmek zor oluyor. Çalışma arkadaşlarınızdan biri diğer elemanlara ya da müşterilere kötü davrandığında bunu hemen şefinize bildirmeyin. Sizin ağzınızdan dinleneceği için öznelliğinize verilebilir. İddialarınızı yazılı hale getirin. Kimin ne zaman nerede kime ne söylediğini olduğunca aynen yansıtmaya çalışın. O zaman şefinizin araştırma yapabilmesi için elde tutulur kanıtlar olacaktır. Aynı oturumdaki bir öğretmen bunu onayladı. Eskiden çocukları yanlış bir davranışta bulunduğunda velilerine telefon edip durumu anlatırdım. Genellikle çocuklarını savunur ve onları haksız yere suçladığım gerekçesiyle bana kızarlardı. Şimdi öğrencilerimden biri terbiyesizlik ettiğinde olanları ayrıntılı şekilde bir kağıda yazıp velisine göstermesi için yanına veriyorum. Not, olan bitenin nesnel bir dökümü oluyor ve velilerin benimle dalaşmak için bahane aramak yerine somut olgulara yönelmesine yardımcı oluyor. 19. bölüm. Açık bir kafayla yaklaşın. Kendisini görür görmez kafanızı hemen öbür yana çevirmenize neden olacak kadar sevimsiz birisini tanıyor musunuz? Hayatınızda sadece adlarının geçmesi bile gözünüzde olumsuz bir imajın canlanmasına yeten, kendileriyle anlaşması olanaksız kişiler var mı? Aşağıdaki örnek, insanlar birbirlerine ön yargılı yaklaştığında ne olduğunu göstermektedir. Lawrence Oliver, akademi ödüllerinde bir onur ödülü aldığında parlak bir teşekkür konuşması yapmıştı. En azından salondaki dinleyicilerin çoğu bunu parlak bir konuşma olduğunu düşünüyordu. Televizyon kameraları Oliver'ın sözlerini duygulandırdığı gözü yaşlı insanları gösteriyordu. Ardından bir sonraki ödül sahibi John Voight, Oliver'ın konuşmasından dolayı iltifat etti. Oliver itiraz ederek konuşmasının hiç de anlamlı olmadığını söyledi. Söylemek istediklerinin çoğunu unutmuştu. Voight bunu kabul etmeye yanaşmayarak konuşmanın harika olduğu üzerinde ısrar etti. Daha sonra Oliver'ın konuşmasını yeniden videoda izlediklerinde Voight da konuşmanın hiç de o kadar mükemmel olmadığını gördü. Bu nasıl olmuştu? Eğer Voight ve öbür dinleyiciler gerçekten dinliyor olsalardı, başlarını kaşıyarak Oliver'ın neler söylediğine şaşırırlardı. Ama dinlemiyorlardı. Oliver'a ilişkin bir ön yargıları vardı ve üslubu onları büyülemişti. Hüküm vermeyin. Birçok insan düşündüğünü sanar. Aslında yaptıkları sadece ön yargılarını yeniden düzenlemektir. İnsanlar hakkında görünüşlerine, usullerine, kendileriyle yaşadığımız deneyimlere ve o tür insanlara ilişkin ön kabullere dayalı olarak hüküm verme eğiliminde oluruz. Bu doğal eğilimi aşmak iletişimin en güç yanlarından biridir. Oliver'la ilgili öykünün de gösterdiği gibi insanlar kendilerini konuşmakta olan kişinin şahsiyetini olumlu ya da olumsuz tarafından etkilenmeye açık tutarlarsa kişinin gerçekte ne söylediğine dikkat etmezler. Benjamin Franklin'in şu bilgece sözlerini hatırlayalım. Barış ve huzur içinde yaşamak isteyen ne bütün bildiklerini söyler ne de bütün gördükleri hakkında hüküm verir. Bir yönetici hüküm verme tuzağına nasıl düştüğünü şöyle anlattı. Kendimi suçlu görüyorum. Elemanlarıma hep sorun üretici, problemli çocuk, sulu göz, cadı gibi adlar takardım. Sorun üretici odama geldiğinde hemen kavga etmeye hazırlanırdım. Telefon eden problemli çocuksa gene hangi felaketle karşılaşacağımı düşünürdüm. Şimdi insanların üstünde bu şekilde çizgi çekmenin doğru olmadığını anlıyorum. Ama ben de bu adları havada bulmadım. Bunları hak ediyorlardı. Bu tutumu sürdürmemin önüne nasıl geçebilirim? Onlara bir şans tanıyın. Görüşlerini hiç değiştirmeyen, yanlışlarını hiç düzeltmeyen yarın bugünden daha bilgi olacak değildir. Edna Ferber, kapalı bir akıl ölmekte olan bir akıldır derken bu fikri değişik bir biçimde dile getiriyordu. Her duruma kapalı değil, açık bir kafayla yaklaşın. Karşınızdaki kişinin ne demek istediğini, o sözlerini bitirinceye kadar bilemeyeceğinizi kabul edin. Bir hüküm vermeden sözlerini tamamlamasını bekleyin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şu dört sözcüğü aklınızdan hiç çıkarmayın. Onlara bir şans tanıyın. Kendisinden hoşlanmadığınız için birisine kapandığınızı hissettiğinizde hemen bu dört kelimelik sözü hatırlarsanız o kişi hakkında hatalı değil, kesin sonuçlara varabilirsiniz. Sorun çıkaranları zihninizden silmek yerine açık bir kafayla dinleyin. Sizi şaşırtabilir ve beklenmedik şekilde hareket edebilirler. Eğer onlara bir şans tanımazsanız bu farklı davranışa tanık olamazsınız. Eğer sulu göz gerçekten sızlanıp duruyorsa bu kişinin fikirlerini daha baştan reddetmek yerine getirdiği yorumlara ilişkin erdemlerine dayalı yanıtlar verebilirsiniz. Seminerlerimizden birinde bir bayan ağlamaklı bir sesle şunu sordu. Bunun mantıklı olduğunu biliyorum ama ben 25 yıldır aynı adamla evliyim. Onlara kaç kere şans tanımamız gerekiyor? Herkes gülmeye başladı. O şöyle devam etti. Kocam akşam işten geldiğinde kendisine gününün nasıl geçtiğini sorarım. Ama 10 saniye geçmeden işte gene aynı şeyler ya da benim bunu kaçıncı dinleyişim diye düşünmeye başlarım. Pollyanna rolü oynayıp insanlara sonsuza kadar şans tanımanızı önerecek değilim. Bu kadının kocasının benzer şikayet nakaratlarını defalarca dinlemiş olduğu herhalde doğrudur. Kendisine sorması gereken her somut olayda eşini yeni bir kulakla dinleyebilecek kadar ilgi ve enerji toplayıp toplayamayacağı ya da bunu yapmasının gerekli olup olmadığıdır. Bazı günler bunu yapması gerekli olabilir, bazı günlerde olmayabilir. Bazı günler kocasının işiyle ilgili sövgülerine fazla kulak asmayabilir. Ama bazı günler eşi özellikle yılgın düşmüş olabilir. O zaman kendisini sevecenlikle dinleyebilir. Kadın kendisine böyle bir durumda ben kendimi nasıl hissederim diye sorarak sabırsızlığını yenebilir ve kocasına bir kez daha kulak verme gücünü kendisinde bulabilir. Nitelendirmelerinizi gevşetin. İnsan ne kadar çok hüküm verirse o kadar az sever. Bir öğretmen bir keresinde Balzac'ın bu sözünü masasının arkasına asacağını söyledi. Bu yıl sınıfımda 25 çocuk var ve bunlardan birine bu kez gerçekten haksızlık ettim. Joy sık sık dersi bozan, arkadaşlarına sataşan, ödevlerini genellikle eksik yapan ve nadiren ders dinleyen bir çocuktur. Bu kadar zamanımı aldığı için ona çok kızıyordum. Sonra haftalık öğretmenler toplantılarının birinde okul hemşiremiz bize hiperaktif dikkat yoğunlaştırma düzensizliğinin ne demek olduğunu açıklayan bir film gösterdi. Film hiperaktif bir kişinin bakış açısından çekilmişti ve ben ilk kez Joe'nun dünyasını anladım. Onun yerinde olmanın, kelimenin gerçek anlamında durdurmanın mümkün olmadığı kadar çok enerjiye sahip olmanın ne demek olduğunu kavradım. Çevreye karşı kendisini sürekli bir ses ve ışık bombardımanı altında hissedecek kadar aşırı duyarlı olduğunu gördüm. 6 saat okulda kalmanın ne anlama geldiğini onun gözünden izledikten sonra Joe'yu başka bir gözle görmeye başladım. Dersi bozmasının nedenini artık yaramazlık değil, hormonal bir olay olarak nitelendiriyor ve onu çok daha kolay kabul edebiliyordum. Sevgi mi, nitelendirme mi? Hoşgörü, başkalarının inanç, uygulama ve alışkanlıklarını onlara mutlaka paylaşma ya da kabul etme gereği olmadan anlamak için gösterilen olumlu ve nazik çabadır. Etnik düşünce kalıpları özellikle zehirleyicidir. Çünkü bu tür ön kabullere sahip insanlar duydukları her şeyi ön yargılarına uyacak ve bunları destekleyecek şekilde çarpıtırlar. Carl Menninger'a göre korkular bize öğretilmiştir. İstersek onlardan kurtulmayı da öğrenebiliriz. Eğer ön yargıların çocukluğunuzdan size öğretilmiş olduğunu bilirseniz, isterseniz onlardan kurtulmayı da kendinize öğretebilirsiniz. İnsanların size anlattıklarını aktif bir şekilde dinleyin ve sonuçlarınızı eski tutumlara ve acıdıcı ilk izlenimlere değil, onların söylediklerine dayandırın. Genç bir bayan bir keresinde şu dokunaklı öyküyü anlattı. Kırsal bir kasabadan bir üniversite kentine gelmiştim. Oda arkadaşım kendi deyimiyle kuş uçmaz kervan geçmez bir bölgeden geldiğimi duyunca beni kanatları altına almaya karar verdi. Beni okuldaki belli etnik gruplar konusunda uyardı ve onlarla ilişki kurmamamı söyledi. Lisede klarnet çalardım ve okul bandosuna girmek istiyordum. Ama oda arkadaşım bandocuları işe yaramazlar sürüsü olarak nitelendiriyordu. Saf olduğum için fazla bir seçeneğim yoktu. Onun dediklerini harfiyen kabul ettim. Benden bir sınıf yüksek olduğu için her şeyi daha iyi bildiğini düşünüyordum. İlk yarı yıl onun grubuyla arkadaşlık ettim ve pişman oldum. Hep insanlarla alay ediyorlardı. Güvenilmez ya da işe yaramaz olmakla itham ettikleri insanlar hakkında söyledikleri şeylerin daha çok kendileri hakkında bir fikir verdiğini öğrenmem için birkaç ay geçmesi gerekti. Sonunda dar görüşlü tutumlarından bıktım ve kendi yoluma gittim. İkinci yarı yılda bandoya katıldım ve bu sayede geçit törenlerine ve futbol maçlarındaki devre arası şovlara katılmak üzere bütün ülkeyi dolaştım. O da arkadaşımın uyardığı etnik gruptan olan birinci klarnetçi en iyi arkadaşım oldu. Kendisiyle hala görüşüyoruz. İlk baştaki grubun ilginç inançlarında takılıp kalsaydım o 4 yıl herhalde cehenneme dönerdi. Çok önemli bir ders aldım. İnsanlar hakkında kendi fikrimi kendim oluşturuyor, bunu kendi adıma başkalarının yapmasına izin vermiyorum. Zindanların en kötüsü kapalı bir kalptir demişti Papa II. John Paul. Hapislik bir kapatılma, tutsaklık durumudur. Başkaları onlar hakkında iyi şeyler söylemediği için hayatınızdan sildiğiniz insanlar hiç oldu mu? Bu adil bir şey mi? Kendisini yakından tanımadığınız birisinin değerli olup olmadığı sonucuna nasıl varabilirsiniz? Kalıp ve ön yargılara takılıp kalbinizi ve aklınızı insanlara kapatmayın. Eğer amacınız insanları nitelendirmek değil de sevmekse, onlara bir şans tanıyın.